Ayrım 50.
Gayrimenkul kiralarının artırılmamasına ilişkin karar. Milli Korunma Yasası'nın en büyük yükünü işçiler ve köylüler çekmiştir. Her iki kesim angarya diye niteleyebileceğimiz çalışma yükümlülükleri altında ezilmiştir. Ücretler ise çok düşüktür. Zorunlu çalışma yükümlülüğü iş kazalarını da arttırmıştır. İş kazalarının %50 dolaylarındaki bölümü mükellefiyet uygulamasının acımasızca uygulandığı Zonguldak kömür hafsasında meydana gelmiştir. Milli Korunma Yasası tüm iddialarına karşı spekülasyonu, ihtikarı ve kara borsayı önleyememiştir. Buna rağmen Demokrat Parti bile 1955'ten sonra bu yasayı uygulamaya yeniden başlamıştır. C. Varlık Vergisi. Savaş devam ettiği sürece ekonomik sıkıntılar da artıyordu. Mal kıtlıkları alabildiğine genişlemişti. 1942 yılı böylesine zorluklarla dolu olarak girdi. 13 Ocak 1942'de ekmek tüketimi sınırlandı ve vesikaya bağlandı. 1942 yılı bütçesi kabul edildiği gün Başbakan Refik Saydam yaptığı konuşmada şu açık eleştiriyi yaptı. Bugün savaşın başladığı günden beri yaptığımız deneylerle görüyoruz ki A'dan Z'ye kadar değişmek gereklidir. Bu teşkilatı kesinlikle yenileştirmek zorunluluğu vardır. Fakat bugün görgülü ve işe yarar binlerce memurun ve ordu saflarında şerefle hizmet etmiş olanların da bu kararın uygulanması için bizi ilerisini düşünerek biraz daha ağır davranma zorunda bıraktıklarının göz önünde bulundurulması gereklidir. Bununla beraber bunun zamanı gelecektir. Dinamik ve teknik yeteneği tam bir devlet teşkilatına kesinlikle ihtiyaç vardır. Şunu da arz etmek isterim. Böyle bir karara ulaştığımız zaman bugün oluşmuş bulunan bir tabakanın yarın tamamen kaldırılmasında hiçbir zorluk görmüyorum. Şimdiki şekil kalırsa kamburun üzerinde bir kambur daha eklenmiş olur. Bu kamburların ikisi birden ameliyat edilip çıkarılmalıdır. İAŞ Müsteşarlığı Muavini Şevket Süreyya Aydemir o günleri şöyle anlatmaktadır. Gerçekten memleketin içinde bulunduğu ekonomik koşullar kötüydü. Her sabah güneş doğarken gözünü yeni güne açan her vatandaş, o gün sofrasına bir dilim ekmek koyup koyamayacağını ve ordunun yönetim mevkiinde görevli her komutan, o gün askerine ne yedireceğini, yemsizlikten kırılan hayvanlarına bir avuç yem bulup bulamayacağını, uçakların motorlarına kaç günlük benzin ve motorlu araçlarına kaç tane yedek lastik bulabileceğini kaygıyla düşünüyordu. Mesela İzmir'de olduğu gibi palamutun ve küsbenin de ekmeklik una karıştırılması zorunda kalınıyordu. Henüz savaşa katılmamış olduğumuz halde bütün dünyadan fiilen kopmuş gibiydik. Hülasa çarklar ya işlemiyor ya da işleyince birbirine çarpıyordu. Ticaret Bakanı Mümtaz Ökmen, "Milletimize ve ordumuza karşı bu kadar aciz ve çaresiz kaldığımız için kendimi balkondan sokağın taşları üzerine atmak istiyorum" diye bir şey yapamamanın kederini yansıtıyordu. Doktor Refik Saydam 7-8 Temmuz 1942 gecesi aniden kalp kriziyle vefat etti. Yerine Şükrü Saracoğlu atandı. Saracoğlu ekonomik durumla ilgili yaklaşımını hükümet programında şöyle açıklıyordu. Biliyorsunuz ki malzeme ve yapılmış maddeler ihtiyacımızı karşılamak için Almanya ile 100 milyon marklık kredi sözleşmesi imzalamıştık. Bugün bir heyetimiz bu krediyi işletmek için Berlin'de bulunuyor. Heyetimize ve işlerimize gösterdikleri kolaylıklar için Almanlara teşekkür etmeyi görev biliriz. Fasulye, nohut, mercimek, pirinç gibi yiyecek maddelerindeki sınırlamayı tamamen kaldırdık. Yağlar hakkında da aynı kararı verdik. Bu karar ve düşüncelerle hububat fiyatlarını %25 oranındaki alımlara, tüketimdeki sınırlamalara, yapılacak ithalata, baklagillerin fiyatlarını, bu yılki ürün bolluğuna ve ihraç yasağına, yağ fiyatlarını zeytinyağının ihraç mekanizmasına, kumaş fiyatlarını fabrikaların arttıracağı ekiplere ve bir elden yönetimin vereceği faydalara ve tezgahların üretimine, et fiyatlarını devam ettireceğimiz ihracat yasağına güvenerek ılımlı ve dengeli bir düzeyde tutabileceğimizi umuyoruz. Bu ılımlı fiyatlar kuşkusuz ki dünya kara pazar fiyatlarının altında olacaktır. Saracoğlu hükümetinin ilk tedbiri denetim altında tutulan birçok malın fiyatını serbest bırakmak oldu. Yani Milli Korunma Yasası gereği alınan kararlar yumuşatıldı. Hükümet programında da ifade edildiği gibi böylece serbest piyasa gereği oluşacak fiyatların eskilerinde yüksek olacağı ama kara borsanın kırılacağı hesaplanmaktaydı. Böyle olmadı. Fiyatlar arttı ama ihtikar ve kara borsa daha da hızlı büyüdü. Kıtlıklar çoğaldı, dört bir yanı sardı. Bu durum zaten baş göstermiş olan haksız kazanç sahiplerini yani savaş zenginlerini daha da palazlandırdı, güçlendirdi. Cumhurbaşkanı İnönü, 1 Kasım 1942'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açış konuşmasında şunları büyük bir kızgınlıkla vurguluyordu. Şuursuz bir ticaret havası, haklı sebepleri çok aşan bir pahalılık belası bugün vatanımızı ızdırap içinde bulunduruyor. Bizim gördüğümüz en tehlikeli hastalık, 2 seneden beri cemiyetimiz içinde Cumhuriyet hükümetlerini muvaffak etmemek için estirilmiş olan zehirli havadır. Acı ile hatırlamalıyız ki milletin iaşe işlerini tanzim etmek yolunda Cumhuriyet hükümetlerinin sarf ettikleri gayretlere 2 seneden beri cemiyetimiz tarafından hiç yardım edilmemiştir. Bulanık zamanı bir daha ele geçmez fırsat sayan eski batakçı çiftçi ağası elinden gelse teneffüs ettiğimiz havayı ticaret metaı yapmaya yeltenen gözü doymaz vurguncu tüccar ve bütün bu sıkıntıları politika ihtirasları için büyük fırsat sanan ve hangi yabancı devletin hesabına çalıştığı belli olmayan birkaç politikacı, büyük bir milletin hayatına küstah bir surette kundak koymaya çalışmaktadırlar. 3-500 kişiyi geçmeyen bu insanların vatana karşı aşikar olan zararlarını gidermek yolu elbette vardır. Devlet ve millete sövmek, milletin nefsine ve hükümetine güvenini zehirlemek, iktidarını kimseye vermemeliyiz. Ticaretin ve iktisadi faaliyetlerin serbestliğini bahane ederek milleti soymak hakkını hiç kimseye, hiçbir zümreye tanımamalıyız. Hırslı politikacıların millet iradesi üstünde dahili ve harici bir siyaset yürütmelerine asla müsaade etmemeliyiz. Yolsuzluk ve suistimaller de inanılmayacak boyutlara ulaşmıştı. Başbakan Saracoğlu 11 Kasım 1942'de mecliste yaptığı konuşmada yakınarak şunları söylemekteydi. El tezgahları adedi şaşılacak derecede artıyor. Evinde 4 tezgahı olan kimseler kolaylıkla zengin oluyorlar. Hatta 2 tezgahı olan bir adam bunları çalıştırmak lüzumunu dahi duymaksızın kendisine çok ucuza verilen iplikleri satmak suretiyle rahat rahat geçiniyor. Çok ucuza verilen devlet kumaşları elden ele geçerek 4-5 misli daha pahalı halka satılıyor. Kazancın büyüklüğü birçok suistimallere yol açıyor. Varlık vergisine bu şekilde ulaşıldı. Haksız kazançlar bugünün deyimiyle kara para hem vicdanları sızlatıyor hem de bu yüksek gelirler vergilenmiyordu. Hükümetin ise kaynak gereksinimi vardı. Toplumun vicdanı ve bütçe gelirlerinin yükseltilmesi kanunun çıkışında itici rolü oynamıştır. Yasanın gerekçesinde şu nokta öne çıkarılmaktaydı. Bağlı kalan lahiyasında gelir ve varlık sahiplerinin varlıkları ve fevkalade kazançları üzerinden alınmak ve bir defaya mahsus olmak üzere fevkalade bir mükellefiyet tesis olunmaktadır. Vergi, kazanç ve gelir sahiplerini ve daha ziyade iktisadi şartların darlığından doğan güçlükleri istismar ederek yüksek kazançlar elde ettikleri halde kazançları ile mütenasip derecede vergi vermeyenleri istihdaf etmekte ve içinde bulunduğumuz fevkalade vaziyetin icap ettirdiği fedakarlığa bunları da kazanç ve kudretleri ile mütenasip bir derecede iştirak ettirmek maksadını gütmektedir. Başbakan Saracoğlu tasarının görüşülmesi nedeniyle yaptığı konuşmada yasa ile ilgili şu noktaların altını çizmiştir. Bu kanun ile takip ettiğimiz hedef tedavüldeki paraları azaltmak ve memleket ihtiyaçlarımıza karşılık hazırlamaktadır. Bu böyle olmakla beraber bu kanunun tatbikatından Türk parasının kıymetlenmesi, muhtekirler üzerinde toplanan halk nefretinin silinmesi, vergileri ödemek için hizzazure, satışa çıkarılacak malların fiyatlarında bir itidal husule getirmesi gibi tabii faydaların tahsil etmesi de imkan haricinde addedilemez. Verginin 2. maddesinde vergi mükellefleri şöyle sıralanmaktadır. Kazanç ve buhran vergileri mükellefleri, büyük çiftçiler, sahip oldukları binaların ve hisseli ise hisselerine düşen 1 yıllık gayri safi gelir toplamı 2500 Türk lirası ve arsalarının vergide kayıtlı değeri 5000 Türk lirasından yukarı olup, Bu miktarın tenzilinden sonra mütebaki irat ve kıymetlerle vergi verebileceği komisyonlarca kararlaştırılanlar, 1939 yılından beri kazanç ve buhran vergilerine tabi bir iş ya da teşebbüsle uğraştığı halde yasanın yayını itibariyle işini terk ve tasfiye etmiş olanlar, meslekleri tacir, komisyoncu, tellal ve simsar olmadığı halde 1939'dan beri bir defaya mahsus bile olsa ticari muameleye tavassut edip karşılığında para veya mal almış olanlar. Vergi miktarı il ve ilçelerde oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenmekteydi. Komisyonda vali ya da kaymakam ilçelerde, defterdar ya da mal müdürü, belediye ve ticaret odalarının kendi işlerinden seçeceği iki kişiden oluşuyordu. Ticaret odası bulunmayan yerlerde belediye tarafından seçilen ticaretten, ziraatten anlayan iki kişi komisyona girmekteydi. Büyük çiftçilerin vergi yükümlülüğünün saptanacağı durumlarda komisyona ziraat odasında iki üye seçiliyordu. Komisyonların 15 gün içerisinde vergi miktarlarını ilan etmeleri gerekiyordu. Mükellefler ise vergilerini 15 gün içinde ödemek durumundaydılar. Gecikme zamı birinci hafta için %1, ikinci hafta için %2 idi. Borçlarını bir ay içinde ödemeyenler ise Aşkale'ye Sivas-Erzurum demiryolu yapımında çalışmaya gönderilmişlerdir. Vergi, gayrimüslimlerin servetlerini tasfiye görüntüsünü kısa sürede almıştı. Örneğin Aşkale'ye sevk edilenlerin tamamına yakını gayrimüslimdi. Aşkale'ye gönderilen 1400 kişiden 1229'u İstanbul'dandır ve bunların 21'i çalışma yerinde ölmüştür. Nedim Ökte, o dönemin İstanbul defterdarı, yazdığı Varlık Vergisi Faciası adlı yapıtında vergi tespitindeki keyfilik konusunda çok ilginç örnekler vermiştir. Bunlardan birkaçını buraya yansıtmak isterim. Belediye üyesi Bican Bacıoğlu yalvararak Beyoğlu'nda büyük bir bakkaliyenin gayrimüslim vergisini indirtti. Sonradan kendisinin bu bakkaliyeye ortak olduğunu söylediler. Müteahhit B.H. Kori bir iş dolayısıyla Fuat Ağralı Maliye Bakanı ile kavga etmiş. Bu adam müteahhitler içinde bulundu. Şevket Adalan buna o kadar sevindi ki bulan müfettişin neredeyse boynuna sarılacaktı. Çünkü Kori'ye varlık vergisi tarhı imkanı doğmuş oluyordu. Tabii derhal Ankara'ya telefon edildi. Müjde haberi yetiştirildi. Kori'ye büyük bir tarh olundu. Tarh sırasında Ayvalık Mal Müdürlüğü'nden uzun telgraflar yağmaya başladı. Sayfalar dolduran tellerin tek manası Sezai Öner Madra'yı biz teklif edeceğiz. Siz bize bırakından ibaretti. Hakikatte Ayvalık'ta Sezai Ömer Madra ve ortakları şirketi vardı. İstanbul'daki mükellef yalnız Sezai Ömer idi. Bu iki firma birbirinden ayrıydı ve tuttuğumuz ölçülere göre bunların ayrı ayrı teklifleri vergilendirilmeleri gerekiyordu. Şevket bu işte kalben benimle beraberdi. Madra'yı hariç bırakmanın müthiş dedikodulara meydan vereceğini biliyordu. O sıralarda zeytinyağı fiyatları birden yükselmişti. Halk bu işte Ağralı'ya dayanan Madra'ya mesuliyet atfediyordu. Ünlü zeytinyağı skandalı. Estimatörler de kendisini muhtekir diye ağır bir vergi ile tevkif etmişlerdi. Ne olur ne olmaz diye estimatörlerle daha evvel anlaşıp Adalan'la cephe yaptık. Vergiden bir santim bile indirilmeyeceğini kendisine bildirdik. Adalan'ın Şevket Ağralı'ya işi olduğu gibi anlattığını tahmin ederim. Davayı kazandık diye seviniyordum. Vukuat başka tecelliler gösterdi. Valinin odasındaydık. Derken şehirler arası telefon çaldı. Başbakan Saracoğlu Kırdar'la birkaç kelime konuşarak hal hatır sordu. İşler hakkında sözüm ona malumat aldı. Sonra telefonu maliye vekiline veriyorum, seninle görüşecek dedi. Ağralı, validen Madra'ya Ayvalık'taki şirketten de vergi konulduğunu, bizim nihayet 70 bin lirayı aşmamamızı rica etti. Bütün feverana rağmen vergi 70 bin liraya indirildi. Varlık vergisi gerek yasanın yapısı gerekse uygulamalardaki keyfilikleriyle gerçekten talihsiz bir vergidir. Ve Türkiye'ye yönelik bir dizi ciddi eleştirinin yükselmesine neden olmuştur. Basın yasa ve uygulamaya ilişkin sesini yükseltmemiştir. Hükümetten aldığı talimata uygun biçimde sadece onaylayıcı yazıları yayınlamıştır. Diğer yandan vergiden istenen gelir de sağlanamamıştır. Basında sadece Hüseyin Cahit Yalçın ılımlı bir eleştiriyle konuya yaklaşmıştır. Varlık vergisi demokratik bir ülkede yasalaşması mümkün olmayan bir yasadır. Sonuçları itibariyle de Türkiye'nin siyasi yapısını yakından etkilemiştir. Vergideki haksızlık, belli toplum kesiminin hedef alınması iktidarda olan CHP'yi yaralamıştır. CHP'nin daha sonraki yenilgilerinin nedenini bu gibi uygulamalarda aramamız daha doğru olacaktır. D. Toprağa yönelik yasalar. Varlık vergisinin kabulünden sonra benzeri bir yasanın da tarım kesimini vergilendirmesi için düşünülmüştür. Aşar'ın kaldırılmasından sonra milli gelirin yarısına yakınını oluşturan tarım kesiminden vergi alınmamaktaydı. Oysa savaş yıllarında büyük kazançlar elde eden büyük toprak sahiplerinin gelirlerinin vergilendirilmesi gerekmekteydi. Toprak mahsulleri vergisi kanunu bu amaçla çıkarılmıştır. Yasanın gerekçesinde maliyet fiyatlarının birkaç misli derecesinde artan toprak mahsullerinden vergi alınmasına zaruret görülmüştür noktası özellikle vergilendirilmiştir. Kanuna göre tüm tarım ürünleri vergiye tabidirler. Vergi, vergiye tabi ürünün olgunlaşma dönemindeki sahibinden alınmaktadır. Ürün miktarı önceden tahmin edilir. Vergi oranı %8 olup vergi aynen ya da nakden ödenebilir. Bu vergi, büyük çiftçiden daha çok geçimlik tarım yapan büyük bir kitleyi mutazarrır etmiştir. Çünkü ürünlerini piyasada satmayan, sadece kendi tüketimlerinde kullanan küçük ve geçimlik çiftçiler böylece kazanmadıkları bir paranın vergisini vermek durumunda kalmışlardır. Verginin eski aşara benzediğini, hatta toplanması için eski iltizam usulüne tevessül edilmesini isteyenler de söyleyenler de olmuştur. Saracoğlu bunları şöyle yanıtlamıştır. Biz bu toprak mahsullerinden alacağımız vergiyi eski aşara benzetmemek için elden gelen bütün gayreti sarf etmiş bulunuyoruz. Getirmiş olduğumuz kanunun köylü üzerinde ağırlık hissedileceğini itiraf etmekle beraber ilk fırsatta bu ağırlığı kaldırmak veya bu ağırlığı çekenleri muvafakatle karşılamak karar ve niyetindeyiz. Yasanın kısa sürede isteneni veremediği görülerek 21 Mart 1944 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir toprak mahsulleri vergisi yasa tasarısı sundu. Kanunun bu kez görüşülmesinde eleştiri ve tartışmalar büyümüştür. O günün ortamına göre de nispeten serttir. Özellikle vergi oranının %8'den %10'a çıkarılmasına karşı çıkılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmelere 19 Nisan 1944'te başlanmıştır. Söz alan Eskişehir Milletvekili Büyük Toprak Ağası Emin Sazak şunları söyledi. Bu vergi kanununa giren insanlar bacağında donu, ayağında çarığı, üstünü örtecek yorganı olmayan ve başını odunun üstüne koyup yatan insanlardır. Sen neyi ucuzlattın ki bu vergiyi arttırıyorsun? Sapan demirini mi? Verdiğin küreyi mi ucuzlattın? Ben Maliye Bakanlığı'nın bu gibi işlerine karşıyım ve yanılmadığım kanısı içindeyim. Çiftçiden başka hiç kimseye elindeki buğdayı ver de sen mısır ekmeği meşe poliyi de ye denemez. Ben bu vergi arttırmanın tamamen yanlış olduğu kanısındayım. %8'i niçin %2 daha arttırıyorsun? Sana ne yaptılar? Bu öyle bir kaynaktır ki her şeyimizi tükettiğimiz vakit varını yoğunu her şeyini alabiliriz. Bu adam ayağına bir don bulmuşsa neden yine onu çıplak bırakmaya çalışıyoruz? Devlet %8'i %10 yapınca yemin ederim ki daha az kalacaktır. Abdurrahman Naci Demirağ daha ilginç bir konuşma yapmıştır. Toprak mahsulleri vergisi 4429 sayılı kanunla 1943 yılında başlamıştır. Ancak ondan 2 yıl önce de üreticiyi zorla devlete satma usulüne başlamakla, zorla satış fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark o günden itibaren üreticileri kendiliğinden dolaylı bir biçimde toprak ürünleri vergisi ödeme zorunluluğunda bırakmıştır. Yani toprak mahsulleri vergisi alınması geçen yıldan başlamaz, daha 1-2 yıl önceden başlar. Bu vergideki beyanlar ve tahmin esasları kanımca gerçeğe aykırıdır. Hükümet %25 almaya karar vermişken bir yerden %20 aldı, köylü yine yakındı. Çünkü başka bir yerden şu ya da bu nedenle %10 almıştır. Bunun başlıca nedeni de kıymetli ve namuslu elemanların sağlanamamış oluşudur. Böylece devlet bu vergide 1 milyon 200 bin ton beklerken 600 küsür bin ton almıştır. Ölçüyü yapacak elemanları iyi seçemedik. Seçmeye de imkan yoktur. O halde gerçeklere dayanalım. Toprak mahsulleri vergisi eski aşar vergisidir. Demir Ağa bu yargıya vardıktan sonra vergiyi toplamak için eski aşar günlerindeki iltizam yönteminin kullanılmasını önermiştir. Buna Cemil Sait Barlas itiraz ederek şunları söylemiştir. Uzun yıllar, hatta yüzyıllara yakın zaman memleketin başında kabus gibi bulunmuş olan iltizam sistemi hiçbir suretle ve hiçbir tarzda bu memleketin hazmedeceği bir sistem olmadığını söylemeyi görev sayarım. Toprak mahsulleri vergisinin genel harcaması nedir? Bu vergi %12 idi, %10'a indi. Şimdi %8'dir, %10'a çıkıyor. Durum açıklansın. Konuşmalardan sonra Maliye Bakanı Fuat Aralı, vergi takibatı ile ilgili bilgiler verdi. Geçen yıl vergi olarak 250 bin ton ürün toplanmıştır. Satın alınan ile vergi olarak toplanan ürünün toplamı 627 bin tondur. Para olarak verilen 90 milyon Türk lirası kadardır. Üst tarafını ben bilmem, Ticaret Bakanı bilir. Komisyon sözcüsü ise şu bilgileri vermiştir. Bu verginin alımında 3 sistem uygulanabilir. Biri ölçü sistemi ki uygulama imkanı olmadığı anlaşıldı. İkincisi iltizam usulüdür ki aleyhinde gereği kadar söylendi. Geriye kalan tek usul tahmin usulüdür. Zorunlu olarak bu usulü uygulayacağız. Bu nedenle tasarının temeli tahmin usulüdür. Fakat yine bu temele dayanan bundan önceki kanunun uygulanmasında görülen aksaklık ve eksiklikler bu tasarı ile düzeltilmiş ve tamamlanmıştır. Bu kez az memur ve bilen memur kullanılacaktır. Az memur kullanılması bazı halk kurumlarının görevlendirilmesiyle sağlanacaktır. Geçici memur kullanılmayacaktır. Böylece gereksiz harcamalardan da kaçınılmış olacak, vergi alma maliyeti en aza düşürülecek, 5-6 milyon kadar olacaktır. Eski harcama 15 milyon dolayındaydı. Beyannamede bu kez daha yerinde olacak, ürünün olgunlaştığı dönemde alınacak, tahminlere karşı itiraz yolları olacak, işlemler hızla tamamlanacaktır. Bundan sonra tasarı 4553 sayı ile kanunlaştı. 26/4/1944. Birinci ve ikinci yasa tasarılarının oylamasına 170'e yakın milletvekili katılmamıştır. Bu rakam parti içinde ciddi bir muhalefetin en azından hoşnutsuzluğun odaklanmış olduğunu göstermektedir. Savaş döneminin en önemli yasalarından biri Türkiye'nin çok partili yaşama geçmesinden sonra potansiyel muhalefetin yükselmesinde de büyük bir rol oynamıştır. Bu yasa 14 Mayıs 1945'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanan çiftçiye toprak dağıtılması ve çiftçi ocakları kurulmasına dair tasarıdır.